Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Brad Hawke'ın Science of Swimming kitabı. Yüzmeyi yalnızca tekrar edilen antrenman setleri olarak değil, biyomekanik, hidrodinamik ve kondisyon ilkelerinin birleştiği bir spor olarak ele alan, uygulamaya dönük bir spor bilimi çalışmasıdır. 2024 yılında yayımlanan eser, 4 temel yüzme stilindeki hareketleri, su direncini ve vücudun bu dirence karşı nasıl kuvvet ürettiğini anlaşılır bir çerçevede inceler. Hawke, eski olimpik yüzücü ve üst düzey antrenör deneyiminden yararlanırken kitabın odağını tek bir yarış seviyesiyle sınırlamaz. Rekreasyon amaçlı kulaç atanlar, kulüp sporcuları, triatletler ve antrenörler için teknik ile fiziksel hazırlık arasında bağlantı kurmayı amaçlar. İçerikte kulaç analizi, hız ve dayanıklılık çalışmaları, kara antrenmanı, esneklik, beslenme, uyku ve zihinsel dayanıklılık gibi başlıklar birlikte yer alır. Böylece kitap, yüzücünün hangi egzersizi yapacağından önce, o egzersizin su içindeki hareket kalitesine neden ve nasıl katkı sağlayabileceğini açıklamaya çalışır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, hidrodinamik ve vücut mekaniğini tekniğin temel ölçütü yapmak. Kitabın ayırt edici başlangıç noktası, yüzme tekniğini dışarıdan güzel görünen bir hareket dizisi olarak değil, suyun içindeki direnç yönetimi olarak değerlendirmesidir. Su havadan çok daha yoğun bir ortam olduğu için başın, gövdenin veya bacakların hizasındaki küçük bozulmalar bile sürüklenmeyi artırabilir. Hawke'un ele aldığı biyomekanik yaklaşım, yüzücünün ileri itiş üretirken aynı anda gereksiz frenleme yaratıp yaratmadığını düşünmeye yöneltir. Bu nedenle gövde pozisyonu, denge, uzanma ve hareketlerin zamanlaması yalnızca stil ayrıntıları değildir. Bunlar, harcanan enerjinin ne kadarının gerçekten ileri harekete dönüştüğünü belirleyen unsurlardır. Kitap, kasların ve eklemlerin hareket içindeki işlevini su direnciyle beraber ele alır. Böyle bir çerçeve, örneğin daha çok kuvvet uygulamanın her zaman daha hızlı yüzmek anlamına gelmediğini açıklar. Eğer vücut suya geniş bir yüzey sunuyor veya kulaç verimsiz bir açıyla çekiliyorsa, ek güç önemli ölçüde direnci yenmeye gider. Bu bakış özellikle kendi videosunu inceleyen yüzücüler ve teknik geri bildirim veren antrenörler için yararlıdır. Amaç, tek ve herkese uyan kusursuz bir biçim dayatmak değil, yüzücünün kendi hareketindeki direnç kaynaklarını ve itiş fırsatlarını daha bilinçli değerlendirmesidir. İkinci olarak, 4 stilin anatomik analiziyle kişisel teknik düzeltme kurmak, Science of Swimming, yüzme stillerini anatomik açıdan inceleyerek serbest. Sırtüstü, kurbağalama ve kelebekteki hareketlerin neden farklı fiziksel talepler doğurduğunu görünür kılmayı hedefler. Bu yaklaşımın pratik değeri, teknik hataları yalnızca sonuçlarıyla değil, olası hareket nedenleriyle değerlendirmesidir. Omuz çevresi, gövde, kalça ve bacakların koordinasyonu her stilde farklı zamanlamalarla devreye girer. Dolayısıyla bir yüzücünün sorunu, basitçe kolunu daha hızlı çevirmemesi değil, gövde rotasyonunun, nefes alışının veya bacak vuruşunun kulaçla uyumsuz olması olabilir. Kitabın stil çözümlemeleri yüzücüyü bütün hareket zincirini gözlemlemeye çağırır. Serbest stilde su tutuşuyla beden hizası, sırt üstünde denge ve ritim. Kurbağalamada simetrik koordinasyon, kelebekte ise dalga hareketinin sürdürülebilirliği ayrı ayrı önem kazanır. Bu çerçeve, bir stilde işe yarayan düzeltmenin diğerinde doğrudan uygulanamayacağını da hatırlatır. Örneğin, kurbağalama ya da kelebekte zamanlama aksaması serbest stildeki gibi yalnızca kol çekişine odaklanarak çözülemez. Kitap, anatomiyi soyut bir bilgi alanı olarak sunmak yerine yüzücünün teknik gözlem, hedefli drill seçimi ve gerektiğinde antrenör geri bildirimi için kullanabileceği bir araç haline getirir. Böylece düzeltmeler rastgele ipuçları yerine hareketin işlevine bağlanır. Üçüncü olarak, drill, sürat ve dayanıklılığı aynı antrenman planında dengelemek. Kitapta teknik gelişim, kondisyon çalışmalarından bağımsız bir süreç olarak ele alınmaz. Hawke, drill çalışmalarını, sürat setlerini ve dayanıklılık yüklenmelerini aynı hazırlık düzeninin birbirini tamamlayan parçaları olarak konumlandırır. Bu, önemli bir ayrımdır. Çünkü yalnızca uzun mesafe yüzmek dayanıklılığı geliştirebilir. Ancak hatalı hareket kalıbını da pekiştirebilir. Buna karşılık sadece teknik drill yapmak, yarış veya açık su koşullarında gereken ritmi ve yorgunluk toleransını tek başına oluşturmaz. Kitabın tam kapsamlı program anlayışı, antrenman içeriğinin yüzücünün amacına göre değişmesi gerektiğini vurgular. Kulüp yarışına hazırlanan bir sporcu, kısa mesafe hızı ve dönüşler için farklı bir yoğunluk düzenine ihtiyaç duyarken, triatlet ya da mesafe yüzücüsü tempo kontrolü ve uzun süreli verimliliğe daha fazla önem verebilir. Rekreasyonel yüzücünün hedefi ise sakatlanma riskini büyütmeden düzenli hareket ve teknik rahatlık olabilir. Bu nedenle program tasarımı, başkasının setini kopyalamaktan çok, hedef, mevcut beceri ve toparlanma kapasitesini eşleştirme işidir. Kitap, hız ile dayanıklılığı karşıt nitelikler gibi sunmak yerine ikisinin de teknik kaliteyle korunması gerektiğini gösterir. Yorgunluk altında biçim bozuluyorsa, antrenmanın değerlendirilmesi sadece tamamlanan metreye değil, yüzme kalitesine de dayanmalıdır. Dördüncü olarak, kara antrenmanını yüzme performansına hizmet eden destek sistemi olarak görmek, Science of Swimming, havuz dışındaki hazırlığı yüzmeye eklenmiş ikincil bir bölüm saymaz. Kara antrenmanını kas kuvveti, hareket açıklığı ve aerobik kapasiteyi geliştiren, fakat yüzme hedefiyle uyumlu kurulması gereken bir destek sistemi olarak ele alır. Yüzmede omuzlar, gövde ve kalça çevresi sürekli koordinasyon içindedir. Bu yüzden genel kuvvet artışı tek başına yeterli değildir. Kuvvetin, su içinde dengeli duruşa, etkili kulaç çekişine ve tekrar eden hareketlere dayanabilmeye katkı vermesi gerekir. Esneklik ve hareketlilik de bu bağlamda önemlidir. Yeterli eklem hareketi, yüzücünün daha verimli pozisyonlara ulaşmasına yardımcı olabilir. Ancak kontrol olmadan aşırı hareket açıklığı otomatik biçimde iyi teknik üretmez. Kitabın çerçevesi, güç, esneklik ve aerobik çalışmayı birbirinden koparmamayı önerir. Örneğin kara çalışmasındaki gövde kontrolü, su içindeki hizayı koruma becerisiyle ilişkilendirilebilir. Omuz çevresinin dengeli güçlendirilmesi ise, tekrarlı kulaç yükünü yönetmede anlamlı olabilir. Yine de kitapta sunulan genel ilkeler, bireysel sakatlık geçmişi veya tıbbi durumların yerini tutmaz. Ağrı yaşayan yüzücülerin yükü artırmak yerine nitelikli değerlendirme alması gerekir. Bu temkinli bakış. Özellikle yüzmenin omuzlara ve bel bölgesine bindirebildiği tekrarlı yük düşünüldüğünde, kara antrenmanını performans kadar sürdürülebilirlik meselesi yapar. Son olarak, beslenme, uyku, zihinsel dayanıklılık ve açık su koşullarını hazırlığa katmak. Kitap, yüzme performansını yalnızca havuzda geçirilen süreyle açıklamaz. Beslenme, uyku hijyeni ve zihinsel dayanıklılık gibi toparlanma ve hazırlık unsurlarını da programın parçası olarak değerlendirir. Bu geniş kapsam, özellikle yoğun antrenman yapan yüzücüler için anlamlıdır. Antrenmanın yarattığı yük, dinlenme ve yeterli beslenme ile desteklenmediğinde teknik öğrenme, kuvvet gelişimi ve sonraki seanslardaki kalite olumsuz etkilenebilir. Uyku hijyeni başlığı, toparlanmanın rastlantıya bırakılmaması gerektiğini hatırlatır. Zihinsel dayanıklılık ise yarış baskısı, uzun antrenmanların monotonluğu ya da açık suda belirsizlikle baş etme bağlamında önem kazanır. Kitabın açık su ve wetsuit konularına yer vermesi de yüzmenin havuz çizgileriyle sınırlı olmadığını gösterir. Açık suda yön bulma, değişken koşullar ve güvenlik gereksinimleri kapalı havuzdaki teknikten farklı kararlar gerektirir. Wetsuit kullanımı da yüzme hissini, kaldırmayı ve hareket serbestliğini etkileyebilecek bir ekipman meselesidir. Bu bölümler triatlon veya deniz yüzmesi hedefleyen okurlar için özellikle uygundur. Ancak genel bilimsel önerilerin kişisel sağlık planı yerine geçmediği unutulmamalıdır. Kitabın temel katkısı performansı tek bir sert antrenman günüyle değil. Antrenman, toparlanma, psikolojik hazırlık ve ortam koşullarının birlikte oluşturduğu düzenli bir süreç olarak düşünmeye teşvik etmesidir. Sonuç olarak Science of Swimming, yüzme üzerine temel teknik ipuçları arayan okurdan daha fazlasını hedefler. Özellikle bir hareketin su içinde neden verimli ya da verimsiz olduğunu anlamak isteyen rekreasyonel yüzücüler, kulüp sporcuları, triatletler, antrenör adayları ve kinesiyoloji öğrencileri için işlevsel bir başvuru niteliği taşır. Yüzmeye yeni başlayanlar da kitaptan yararlanabilir. Ancak içerik en çok düzenli yüzen ve antrenmanını daha bilinçli kurmak isteyen kişilere karşılık verir. Pratik yararı, tekniği, hız çalışmalarını, dayanıklılığı, kara antrenmanını ve toparlanmayı ayrı öneri listeleri halinde bırakmamasıdır. Okur. Örneğin bir teknik drillin hangi hareket sorununa hizmet edebileceğini ya da kuvvet çalışmasının su içindeki pozisyonla nasıl bağlantı kurduğunu değerlendirebilir. Bu, hazır programları sorgulamaya ve kişisel hedefe uygun seçim yapmaya yardım eder. Benzer yüzme kitapları bazen yalnızca bir stilin öğretimine, yalnızca yarış antrenmanlarına veya yalnızca genel fitness'a yoğunlaşır. Hock'un kitabı ise biyomekanik ve hidrodinamik açıklamaları, tüm stillere yayılan teknik incelemeyi ve havuz dışı hazırlığı aynı çatı altında birleştirerek ayrışır. Açık su, wetsuit, beslenme, uyku ve zihinsel hazırlık gibi konuların dahil edilmesi de yaklaşımı genişletir. Bununla birlikte okur, önerileri kendi seviyesi, sağlık durumu ve antrenör geri bildirimiyle uyarlamalıdır. Kitap, kesin ve evrensel reçeteler vermekten ziyade yüzme performansını daha sistemli analiz etmek için bilim temelli bir çerçeve sunar. Destek olmak isterseniz Brad Hawke kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.